bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Flash, Virginia Woolf, Can Yayınları, İstanbul 1993. Çeviren Fatih Özgümen. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Virginia Woolf, Flash, bir biyografi. Güçlü, kuvvetli, enerji dolu, yaşama sevinci içinde genç Robert Browning bir bomba gibi patlamıştı Elizabeth Barrett'ın sessiz hasta odasında. İngiliz edebiyatının en ünlü aşk öyküsüdür onların aşkı. Tiyatro oyunları yazılmış, filmler yapılmıştır bu konuda. Nasıl mektuplaştıklarını Robert Browning'in Wimpole sokağındaki bir evde divanda yatan Elizabeth'i nasıl görmeye geldiğini, bu ziyaretten sonra 3 ay içinde Elizabeth'in mucize kabilinden nasıl yürümeye başladığını, gizlice evlenip Floransa'ya kaçtıklarını herkes bilir. Hatta Virginia Woolf'un The Common Reader'da dediği gibi İngiliz şiirinin en önemli adları arasında olan bu iki şairden tek dize okumamış olanlar bile. Virginia Woolf'un Flash'ı bu konuda son derece sevimli bir kitaptır. Elizabeth Barrett, Browning'in çok sevdiği, İtalya'ya kaçarken beraberinde götürdüğü köpeğin yaşam öyküsünü anlatan Flash'ta bu aşk öyküsünü bir de o köpeğin açısından görürüz. Mina Urgan, İngiliz Edebiyatı Tarihi, Cilt 5. Sayfa No. 5. Ön Söz, Louis Grilly. Mrs. Browning'in Finos'u ile ilgili bir öykü okumak üzeresiniz. Ama dikkatli olun. Belki de bu fantezinin yazarının bir takım art niyetleri vardır. Siz sanıyorsunuz ki elinizdeki bir kuçu kuçunun biyografisidir yalnızca. Ama bakalım bu hayvan yavrusunun postunun altında ne gizler var? Orlando'yu hatırlayın. Hani bir süre önce okuduğunuz o bilmece yüklü öykünün kahramanı. Genç bir kıza dönüşen delikanlının, dişileşen erkeğin, cinsiyetini değiştirip çizme yerine eteklik giymeyi yey tutan o kişiliğin şaşılası serüvenlerini. Kimdi sahi o? İngiltere'ydi mutlaka. Koşer ve Shakespeare döneminin, şen ve yiğit İngiltere'sinin. Victoria çağının kat kat etekleri, farbelaları, cicibicileri, üç kat perdeleri, ahlakı, sahte utangaçlığı, korkaklığı, kırlentleri, menekşeleri, paravanları, saygınlığın ve pufları tarafından çaptan düşürülen, kadınsılaştırılan, her türlü üslubunu ve canlılığını yitirmiş İngiltere'sine dönüşmesi. Burada yeni bir değişim içinde aynı kişiyi ya da isterseniz aynı alegoriyi bulmaktayız. Flash, her şeyden önce tarihe mal olmuş bir köpek. Şair bayan Barrett'ın mektuplarında sık sık adı geçtiği için çok tanınmış ve onun unutulmaz serüveninde hep yanında olmuş cocker cinsi bir köpek. Wimpole sokağında neredeyse bir mahpus hayatı sürdüren, diktatör bir babanın kurbanı, hastalıklı ve duygulu genç kadının acıklı öyküsünü İngiliz edebiyatıyla ilgilenen herkes bilir. Hasta olduğu için yıllar yılı bir divana uzanmış, sonra aşkın verdiği o inanılmaz güçle ayaklanmış, babasının boyunduruğundan kurtulmayı kaçmayı başarabilmiş bir kadın. Zincirlerini koparmış bir tutsak. Ayakta bile duramazken İtalya'ya kaçabilmiş çünkü tutkusu onu kanatlandırmış. Böylesi sevimli bir öykünün ayrıntılarını bir köpeğin duyumları ve bakış açısından izlemek çok keyifli olacaktır kuşkusuz. Ama komedi burada noktalanmıyor. Burada esas kahraman Elizabeth değil, minik köpeğin kendisidir. Türlü iştahlardan, güdülerden oluşmuş bir ateş parçasının, vahşi bir hayvanın yavaş yavaş evcilleştirilmiş, eğitimden geçirilerek yabanlaştırılmış, medenileştirilmiş bir ev köpeğine dönüştürülmüş halidir. Kent köpekleri bir vakitler kır köpekleri olduklarını unuturlar, doğayı unuturlar, ıslak çayırların kokusunu, ovaları, sık ormanları, özgür gençliklerinde ava çıktıklarında korkuttukları sülünleri, tavşanları unuturlar. Yerlenerek sıçramayı, çimenleri, avlanmayı, Venüs'ün yabanıl çağrılarını ve ağaç altlarındaki mutlu çiftleşmelerini unuturlar. Zevklere veda etmiş, özgürlüğe ve kaprislere veda etmişlerdir. Artık aşk, dolayısıyla şenlik yoktur. Flash zengin bir evin köpeğidir artık. Bir küçük hanımın kucağında oturan hayvancıktır. Bakımlıdır, süslüdür, yemeğini tabaktan yer, hizmetini görecek uşaklar vardır çevresinde. Her gün taranır, fırçalanır, yıkanır, parfümlenir, azamettedir, yemek seçer, dikkatlidir, erdemlidir, cinselliğini dizginler. İçgüdülerini bastırır, kilise kurallarına uyar, hanımının cici köpeğidir. Terbiyelidir, saf su ve beyaz tavuk etiyle beslenir. Tutkuları küçümser, gençliğinde yaptığı deliliklerin anısını bile yitirmiş olduğundan, kuşandığı masumiyet giysisini sokak köpekleriyle kirletmeyi aklının ucundan bile geçirmez. Kısacası, tıpkısı tıpkısına sahibesine benzemiştir. İşte buyurun, burjuva köpekler katına yükselmiştir. Lüks içinde yaşayan bir köpektir. Yüksek sosyeteye katılmıştır, asilleşmiştir. Mutlu azınlıkta yer almaktadır. Derken 19. yüzyılın gurur kaynağı olan varlıklı sınıfların yaşadığı Mayfair semtinde bitkin sahibesinin kucağında otururken birden East End adı verilen o kenar mahallede Whitechapel cehenneminde bulur kendini. Köpekler cennetinden gözyaşı ve diş gıcırdatmalarıyla dolu olan Sitte Dolente'nin korkunç sokaklarına düşüverir. Onu kaçıran hırsızlar zavallıyı iğrenç bir mahzende hapis tutarlar. Neyse ki üzüntüden deliye dönmüş olan genç kız korkusunu ve tiksintisini yenerek ve çok yüksek bir fidye karşılığı onu oradan kurtarır. Londra'nın ayak takım arasından varlığını bilmezden gelmeyi yerlediğimiz ama kapitalist sistemin temelini oluşturan o pislik ve kötülük dolu acılar ve kinler dünyasından dramatik bir kaçış. Kısacası gecenin sonuna yolculuk, kötülüğün keşfi. Bu kötülüğün varlığına göz yummak, daha doğrusu kendi kendimize türlü yalanlar atarak varlığını inkar etmek ne kadar rahattır oysa. Kurtuluş nerede peki? Sevgide. Göreceğiz genç kızı kendi dünyasından, ön yargılarından koparan, tabuları ve babasının öğütlerini göz ardı etmesini sağlayan, onu iyileştiren, yaşama kavuşturan, sonunda ona ayağa kalk, yürü diyen de sevgidir, aşktır. Bu aşk onun karşısına Bay Browning kılığında çıkar. Ama bu o kadar beklenmedik, Wimpole sokağının adabına o kadar aykırı bir görüntüdür ki, sahibesinin erdeminin uyanık bekçisi olan Flash, onun karşısında öfkeyle hırlar ve yabancının bacağını ısırır. Ama aşka kim karşı koyabilir ki? Genç bayan Barrett'ı sürüp götüren aşk, Flash'ı da peşinden sürükler ve hayvan yeni yaşamında ona eşlik eder. Floransa'da artık sınıf farkları yoktur. Güneş herkesin üstüne ışımakta, gölge herkese eşit serinlik sağlamaktadır. Nadide köpeciklerin kayışını tutacak uşaklar yoktur. Ama buna karşılık haydutlardan, fidecilerden korkmak için sebep de yoktur. Sokakta, pazarda, seyyar satıcıların tezgahlarının kıyılarında her an birkaç lokma bir şey bulunabilir, arada bir tekme yesen de bu ancak o lokmanın tadını arttırır. Sonra sokak çeşmelerinden buz gibi sular içilir. Gerçi bu arada bitlenir de ne yapacağını şaşıran Bay Browning bitleri temizlemeyi beceremeyince hayvancığı tıraş etmek, tüylerine kırkmak zorunda kalacaktır. Bu da bir kurtuluştur. Flash sınıf düşmüştür ama özgürleşmiştir. İpeksi kıllarından, kendisine yük olan asaletinden sıyrılmaktan hiç gocunmaz. Soylu geçmişini bir yana bırakıp doğaya döner. Ayrıcalıklarından vazgeçip güle oynaya mutluluklar dünyasına adım atar. O andan itibaren büyük bir keyifle köpekleşir. Söylemeye utanıyorum ama sefahate dalar. Şurada burada yattığı bile olur. İnanılmaz ölçüde serbestleşir. Anası babası belli olmayan bir takım serserilerle ortalıkta görünmekten en ufak bir utanç duymaz. Nerede akşam, orada sabah. Bulduğunu yer. Köşe başlarında önüne gelenle ilişki kurar. Bir takım halk hareketlerini alaycı gözlerle izler. Bayrak taşıyarak, marşlar söyleyerek yürüyüş yapan kalabalıkların peşine takılır, sonra da ara sokağın birinde ya da herhangi bir köprü altında bir gecelik aşklar yaşar. Bütün bu yaptıkları konusunda oldukça sinik bir felsefe geliştirmiştir. Ne yani, ne yapacaktı ki? Köpekten başka bir şey değildir ki. Arada eve uğradığında ise, ki bunu çok sık yapmıyordur artık, efendilerinin yeni dostlarıyla birlikte yeni bir meşgale bulduklarını görmektedir. Ruhlarla istişarede bulunmakta, masaları havaya kaldırmakla ciddi ciddi uğraşmaktadırlar. Bu gibi saçma sapan eğlenceler Flash'ın içini sıkar. Metafizik onu hiç mi hiç ilgilendirmemektedir. İnsan neden yaşamı olduğu gibi kabul etmez de işin içine doğaüstü şeyler karıştırır ki? Güneşte yatmak hoş değil midir? Keyiften daha güzel ne vardır? Günüşe kadar basit bir şey neden bir bilmeceye ya da bir drama dönüştürür bunlar? İşte Virginia Woolf'un küçük öyküsü bu. Aslında felsefi bir öykü olduğu kesin. Pek bir şeye dokunmazmış gibi yapan yazar aslında pek çok şeyi hafif hafif tırmıklıyor. Zavallı 19. yüzyılı, aptal 19. yüzyılı iyice hırpalıyor. Victoria çağı denilen dönemin görenekleri, saçmalıkları, yanılsamalarının ötesinden bir Sterne'nin, bir Fielding'in bilgeliğiyle hayal kırıklığını yansıtan mizahına ulaşıyor. Yarattığı flash, eziyet ve eğitim görmüş, terslenmiş, tinselleştirilmiş, sonra da azat edilip doğaya geri verilmiş olan bu köpecik, yapay ve yasakçı bir eğitimin baskısından kurtulmak için çırpınan İngiliz ruhunun bir imgesi değilse nedir? Kim bilir? Türkçesi Pınar Kür. 1. Three Mile Cross. Bu anılarda konu edeceğimiz kimsenin üyesi olmak iddiasında bulunduğu ailenin dünyanın en eski ailelerinden biri olduğu herkesçe kabul edilmiştir. Bu nedenle de ismin kökeninin dahi bilinmezliklere karışmış olması şaşılacak şey değil. Milyonlarca yıl önce bugün adına İspanya denilen ülke yaratılışın fokusunda rahatsız rahatsız köpürüyordu. Yüzyıllar geçti, bitkiler ortaya çıktı. Bitki örtüsü olan yerde tavşan olacaktır buyurmuş doğanın yasası. Yaradan da tavşan olan yerde köpek olacaktır buyurmuş. Sorgu sual kaldıracak yanı yok bu işin. Ama tavşan avcısı köpeğe neden spaniel dendiğini sorduğumuzda işte orada kuşkular ve zorluklar başlıyor. Kimi tarihçiler, Kartacalılar İspanya'ya ayak bastıklarında askerlerin hep bir ağızdan "Span, span" diye bağırdıklarını söylerler. Çünkü her bir çalılığın, her bir fundalığın dibinden tavşanlar fırlıyormuş. Ülke tavşandan geçilmiyormuş. Kartaca dilinde "span" tavşan anlamına gelir. Böylece ülkeye Hispania demişler, yani tavşan ülkesi. Hiç durmadan tavşan peşinde koştukları görülen köpeklere de spaniel denmiş, yani tavşan köpekleri. Birçoğumuz bu kadar açıklamayla yetinecektir. Ama gerçekler bizi konuya başka türlü yaklaşanların da bulunduğunu eklemeye zorluyor. Hispania sözcüğünün, diyor bu bilgin kişiler, Kartaca dilindeki span sözcüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Hispania sözcüğü, Bask dilindeki espana sözcüğünden gelir ve kıyı, sınır anlamındadır. Eğer böyleyse, tavşanlar, fundalıklar, köpekler, askerler bu romantik ve hoş resmi tümüyle aklımızdan silip atmalı ve kısaca İspanya'ya espana dendiği için spaniellere de spaniel dendiğini varsaymalıyız. Üçüncü bir Asar-ı Atika okulunun sözcüklerine de bakılacak olursa, sevgililer birbirlerini nasıl canavarım ya da maymunum diye çağırırlarsa, İspanyollar da sevgili köpeklerini, köpek bunun tam tersi tabiatta olduğu için sahtekar ya da üç kağıtçı diye, espana sözcüğü bu anlamlara çekilebilir, çağırırlarmış. Bu sonuncusunu ciddiye alınamayacak kadar hayali bir varsayım. Bu kuramları ve bizi burada hiç ilgilendirmeyen daha birçok benzerlerini geçersek, kendimizi 10. yüzyıl ortalarında Galler'de buluyoruz. Spaniel çoktan oraya varmıştır. Kimilerinin dediğine göre yüzyıllar önce Ebhor ya da Ivor adında bir İspanyol boyu tarafından buraya getirilmiş, 10. yüzyılın ortalarında artık üstün şöhrete sahip değerli bir köpektir. Kralın spanyeli bir sterlin değerindedir demiş Howell da Yasalar kitabında. İsa'dan sonra 948 yılında bir sterlinin alım gücünü düşünecek olursak kaç kadın, esir, at, öküz, hindi ve kaz alınabilirdi? Spaniel'in nicedir değerli ve yüksek şöhret sahibi bir köpek olduğu açıkça anlaşılır. Kralın yanı başındaki yerini çoktan almıştı. Ailesi birçok ünlü kral ailesinden fazla saygı görüyordu. Plantagenetler, Tudorlar ve Stuartlar daha başkalarının balçığında karıklar açar, başkalarının pulluklarını sürerken o saraylarda yan gelmiş yatıyordu. Howardlar, Cavendishler ya da Russelllar, daha Smithlerin, Jonesların ya da Tompkinlerin alelade çamurundan sıyrılıp çıkmadan çok önce Spaniel ailesi seçkin ve farklı bir aileydi. Sonra yüzyıllar hükmünü verdikçe ana gövdeden küçük küçük dallar ayrılıp koptu. Derece derece İngiliz tarihi gelişimini sürdürdükçe en az 7 ünlü Spaniel ailesi ortaya çıktı. Clumber, Sussex, Norfolk, Blackfield, Cooker, Irish Water ve English Water. Bunların hepsi tarih öncesi çağların ilk Spaniel'inden türemiştir ama belirgin karakteristik özellikler gösterirler. Bu yüzden de hiç kuşkusuz eşit derecede belirgin ayrıcalıklara sahiptirler. Kraliçe Elizabeth'in tahta bulunduğu sırada bir köpekler aristokrasisi bulunduğuna Sir Philip Sidney tanıklık etmektedir. Tazılar, Spaniel'ler ve av köpekleri diye yazıyor Sidney, Arcadia adlı kitabında. Bunlardan birinciler köpekler arasında efendiler, ikinciler beyler, üçüncüler ise bekçilerdir. Ama bu vesileyle Spaniellerin insanlara öykündüğünü, tazıları kendilerinden üstün, av köpeklerini kendilerinden aşağı gördüklerini varsayacak bile olsak, onların aristokrasilerinin bizimkilerinden daha sağlam temellere dayandığını itiraf etmek zorundayız. En azından Spaniel'ler kulübü kurallarını gözden geçiren herhangi birinin bu sonuca varması gerekir. Bir Spaniel'de nelerin makbul olup nelerin olmadığı bu yüce kuruluş tarafından kesin bir dille belirtilmiştir. Açık renk gözler mesela makbul değildir. Kıvırcık kulaklar daha da kötüdür. Doğuştan açık renk bir buruna ya da tepe çıkıntısına sahip olmak vahim kusurdur. Spaniellerde nelerin makbul olduğu da aynı açıklıkla belirtilmiştir. Baş düz olmalı, burundan yukarı doğru çok sert olmayan bir eğimle yükselmelidir. Kafatası oldukça yuvarlak ve epey beyin gücüne yer kalacak biçimde gelişmiş olacaktır. Gözler yuvarlak olacak fakat patlak olmayacaktır. Genel ifade bir zeka ve yumuşak başlılık ifadesi olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan Spaniel'ler yeğlenir ve üretilir. Tepe çıkıntısı ya da açık renk burun arz etmekte direnen Spaniel, türünün ayrıcalıklarından ve kazanımlarından yoksun bırakılır. Yargıçlar böyle koymuş yasaları. Yasayı koyarken de ona uyulmasını garantileyecek cezalar ve ayrıcalıklar getirmişler. Oysa insan toplumuna bakacak olursak, orada nasıl bir kargaşa, nasıl sonuçlar bekliyor bizi? İnsan ırkı üzerinde hiçbir kulübün böyle bir yargı etkisi yok. Hiçbir kulüp böyle yargılara ulaşamamış. Bizler de Spaniel kulübüne en çok yaklaşan kuruluş Harrell's College. En azından insan familyasının katışıksızlığını korumak için çaba gösteriyor. Gel gelelim doğuştan soyluluk dediğimizde gözlerimiz açık renk mi koyu renk mi olmalı? Kulaklarımız kıvrık mı düz mü olmalı? Tepe çıkıntısı vahim bir kusur mudur gibi konularda yargıçlarımız bize aile armalarımızı sormakla yetiniyorlar. Belki sizin aile armanız yoktur. O zaman bir hiçsiniz. Ama 16 göbek soyunuzu sayabiliyor, tacı tahtı hak ettiğinizi kanıtlayabiliyorsanız sadece doğduğunuzu teslim etmekle kalmıyor, üstüne üstlük doğuştan soylu olduğunuzu da söylüyorlar. İşte bu yüzdendir ki bütün Mayfair'de tek bir ekmekçi bile uzanmış yatan aslanıyla coşmuş kalkmış deniz kızını kapısından eksik etmiyor. Manifaturacılarımız bile sanki sattıkları çarşaflarda uyumanın garantisinin kanıtıymış gibi kapılarının üzerine kraliyet arması asıyorlar. Herkes mevkiinden söz ediyor. Mevkiin erdemleri yüceltiliyor. Ama Bourbon, Habsburg ya da Hohenzollern kraliyet ailelerine bakıyoruz da armalarında kaç taç, kaç kuşak, uzanmış yatan ya da şahlanmış kalkmış kaç aslan ya da leopar olursa olsun hepsinin de günümüzde sürgünde olduğunu, iktidardan düştüğünü, hiçbirinin artık saygıya değer bulunmadığını görüyoruz. O zaman başımızı sallayıp Spanyel Kulübü'nün yargıçlarının daha isabetli karar verdiklerini itiraf ediyoruz. Şimdi bundan çıkan dersleri bir kenara bırakalım. Bu yüksek meselelerden Flash'ın Mitford ailesindeki gençlik yıllarına dönelim. 18. yüzyılın sonlarına doğru Reading yakınlarında Dr. Mitford ya da Mitford adında birinin evinde ünlü Spaniel soyundan bir aile yaşamaktaydı. Bu beyefendi Harold Scullery'in kuralları gereğince adını T ile yazmayı yeğliyor. Böylece Norton Birdland'lı bir aileden Bertram Kalesi Mitfordlarından gelme olduğunu iddia ediyordu. Miss Russell adındaki karısı uzaktan da olsa kesin kez Bedford dükalığa mensuptu. Oysa Doktor Mitford'un ataları ilke filan dinlemeden öylece edepsizce çiftleşmişlerdi ki herhangi bir yargıçlar kurulu ne onun soyluluk iddiasını kabul eder ne de soyunu sürdürmesine izin verirdi. Gözleri açık renkti, kulakları kıvrıktı, başında o vahim tepe çıkıntısı vardı. Başka bir deyişle son derece bencil, umursamazcasına saburgan, maddi, içten pazarlıklı ve çıkar düşkünüydü. Kendi servetini, karısının servetini ve kızının kazandıklarını saçtı, savurdu. Varlıklı zamanında onları yüzüstü bıraktı. Eli ayağı tutmaz olduğunda ise başlarına kaldı. Hakkında söylenebilecek iki olumlu şey var. Biri, olağanüstü yakışıklılığı, oburluk ve ayyaşlık onu Bakus kılığına sokuncaya kadar tam bir Apollo'ydu. Öteki köpekleri gerçekten sevmesi. Ama şurası bir gerçek ki, Spaniel kulübünün benzeri bir insanlar kulübü olsaydı, ne Mitford'u D yerine T ile yazmak, ne de Bertram Şatosu Mitfordları ile kuzenlik iddiasında bulunmak, onu hakaret ve aşağılamadan, horlanma ve dışlanmayla cezalandırılmaktan, cinsini sürdürmeye layık olmayan soyu bozuk bir insan damgasını yemekten kurtaramazdı. Ama o insanoğluydu. Bu yüzden de hiçbir şey onu iyi aileden, görgülü bir hanımla evlenmekten, 80 yılı aşkın yaşamaktan, kuşaklarca tazıyla spanyele sahip olmaktan ve bir kız çocuk peydahlamaktan alıkoyamadı. Tüm araştırmalarına karşın Flash'ın değil, doğduğu ay ve gün, doğum yılı bile tam olarak saptanamadı. Ama büyük olasılıkla 1842 yılının ilk aylarında doğduğu sayılıyor. Ne yazık ki yalnızca şiir gibi güvenilmez bir boyutta ölümsüzleştirilen fermalarından anlaşıldığı kadarıyla üstün nitelikli bir kızıl cocker spaniel olan Train 1816 sıraları yaşadı, soyundan gelmesi yüksek bir olasılık. Flash'ın Dr. Mitford'un avdaki maharetinden dolayı 20 altın İngiliz lirasına dahi satmayı reddettiği o harbiden bitirim spaniel'in oğlu olduğunu düşündürecek her türlü neden var. Heyhat ki Flash'ın toy bir köpek olarak en ayrıntılı betimlemesi söz konusu olduğunda şiire bel bağlamak durumundayız. Kürkü güneş ışığında baştan aşağı altın rengi kesilen o kendine özgü koyu kahverengindeydi. Gözleri Ela fasilesinden ürkmüş gözlerdi. Kulakları püskül püsküldü, narin ayaklarını saçaklar örtüyordu. Kuyruğu enliydi. Burada her ne kadar uyaktan ileri gelen zorlamalar, şehirsel söyleyiş tarzına özgü saptırmalar varsa da bunlar kesinlikle Spaniel Kulübü'nün itirazıyla karşılanacak şeyler değil. Flash'ın kendi türünün kusursuz karakter özellikleriyle donanmış kızıl cinsinden safkan bir cocker olduğuna kuşku yok. Yaşamının ilk aylarını Reading yakınlarında Three Mile Cross denen bir işçi evinde geçirdi. Mitfordlar yoksul düştüklerinden beri tek hizmetkarları Karen Capuk'tu.